Ayrım 2. Gemide isyan. Jack London. Sayfa 17. Çatana Elsinore'a yanaştığında bir de baktım ki bir yığın kömür yüklemiş olan bizim yelkenli gömülü vermiş suya adam akıllı. Bir gemiyi görür görmez bu geminin öyle hayran olunacak kıyak bir gemi olup olmadığını anlayacak kadar bilgi sahibi değildim pek. Yalnız gemilere değil hiçbir şeye hayran olacak mizaçta bir insan değildim aslında. Karaya insem mi, inmesem mi diye düşünüp duruyordum saf saf hala. Aslında coşkun bir istek yoktu yüreğimde bu yolculuk için. Düşünüp taşındıktan sonra verilen sağlam bir kararla değil, içimi boğan bir sıkıntıyı dağıtmak için yola koyulmuştum yalnızca. Yaşamanın tadı tuzu kalmamıştı benim için. Her şeyden çok da çevremdeki insanlardan boğulur olmuştum. İster ıvır zıvır ister ciddi, hangi neden olursa olsun, oldum olasıya didinen, yürek tüketen erkek milletine ilgi milgi duyduğum yoktu artık pek. Eteği kısaların bana tattırdı, o bayağı heyecanlara gelince onlardan hiç mi hiç eser kalmamıştı. Uzun sözün kısası, bu ömrü nasıl geçireceğimi bilmediğimden Elsinore kapağı atıyor, başka yerde olduğumdan daha iyi olurum diye düşünüyordum kendi kendime. Gemiye tırmanırken şu dünyada daha başka ne gibi halklar karıştırabileceğimi falan düşünüyordum. Her ne kadar kadın milletine ifrit de olsam, benden önce yürüyüp giden Bayan West'in bana güvertede tatlı tatlı gülümsediğini görünce içim cıvıl cıvıl oluverdi birden. Hoşuma gidecek yığınla şey çıkarmışlardı önüme hemen. Herifin biri ağla kazığı gibi dikilmiş sırıtıp duruyordu bana. Zorla gülümsüyordu belli ki. Harrison'la Gray'i yanıma alıp gemiyi ilk kez Basin Area'da görmeye gittiğimde rastladığım ikinci kaptan Pike'tı bu adam. Benim gibi itibarlı bir yolcuya saygılı saygılı elini uzatıp kallavi bir selam sarkıttıktan sonra birden arkasına dönerek güvertede gezinip duran, soğuktan iflahları kesilmiş 10-15 kadar herife başladı emirler yağdırmaya. Bay Pike lamıcımı yok çekmişti kafayı. Şiş şiş olmuş kırmızı suratından, yiyecek gibi bakan koca gözlerinden şıp diye anlaşılıyordu içliği. 6 tane babalık çatanaya gidip benim el çantalarımı falan alarak kamerama taşımaya başladılar. Haydi hayırlısı, alnımıza yazılmış da belli ki bu yolculuk bizim. Benim dalga motoru taşıyan heriflere baktıkça yüreğim daralıyordu. Hiçbir gemide rastlamadığım acayip bir takım heriflerdi bunlar. Hele içlerinde öyle bir tanesi vardı ki 18 yaşlarında falan gösteriyor, kömür gibi kapkara gözleriyle cin gibi bakıyordu insana. Boyunun bodurluğundan gemici çizmesiyle muşamba başlığının arasında kaybolmuştu adam akıllı, cüce gibi bir şeydi. Gözlerinin güzelliğine aldanıp İtalyan derdi ona ilk bakışta insan, ama bir karışıklık var gibiydi biraz. İkinci kaptana sordum bunu somurtarak, melez dedi, yarı İtalyan yarı Japon, Malezyalı ya da, amma da küçük ha, doğru minnacık, shorty deriz ona biz, dipnot bücür. Baş tayfa olduğunu öğrendiğim kocamış bir herifin öyle kırık dökük bir hali vardı ki, herhalde yeni bir kaza geçirmiş falan diye düşündüm. Suratı vahşi bir hayvanın suratına benziyordu tıpkı. Ünlü Fransız ressamı Millet'in çapa yapan adam tablosundaki o surat hiç kalırdı bunun yanında. Öyle ahmak bir bakışı vardı ki öküzlerin bakışı halt etmişti. Yürürken ikide bir duruyor, ellerini karnına koyarak sıkıp sıkıp bırakıyordu habire. Gemide kaldığım süre içinde bu adamın en küçük bir neden olmaksızın bir robot gibi hep bu hareketi yaptığını, bunun onda bir çeşit hastalık haline gelmiş olduğunu görecektim. Geminin öbür tayfalarını da al vur bu Sandry Byers dedikleri herife. Zerre ayrımları yoktu birbirlerinden. Bu herif Amerika'nın ünü dünyayı tutmuş en güzelim yelkenlilerinden biri olan Elsinore'un baş tayfasıydı düşünün ki. 16 yaşlarında Henry adında bir delikanlıdan başka hiç kimse tutmamıştı gözümü. Bir onda vardı denizci hali. İkinci kaptandan öğrendiğime göre bir gemicilik okulundan gelmiş, denizcilik mesleğini orada öğrenmişti bu oğlan. İlk çıkıyordu denize. Yüzünün çizgileri çok düzgün, davranışları aceleciydi. Üstündeki denizci elbisesi amma da yakışıyordu hani. Ama bir o vardı böyle koca gemide. Bir şey daha öğrendim ikinci kaptandan. Tayfaların çoğu gemiye gelmemişti daha. Şu sıra gelmelerini bekliyoruz falan diyordu ya homurdana homurdana. Konuşmasından gelmeyecekleri ayna gibi ortadaydı. O an gemide bulunan tayfalar incelenmeden, geçmişlerine bakılmadan, o işi yapıp yapamayacakları bilinmeden rastgele alınmışlardı. Ne olacaktı bu işin faturası bakalım? Böylesine insan müsveddelerinden oluşan bir mürettebatla bir arada bulunmaktan şaşkına döndüğümü gören ikinci kaptan, ''Neylersin, kime rastlasak gel diyoruz.'' diye açıkladı. ''Deniz yoluyla ticarette yerkenli gemiler ayvayı yedi artık. Nerede o eski deniz kurtları şimdi? Biz dünyaya geldiğimizde kalktı onlar ortadan. Karadan adam bulup öyle çıkıyoruz sefere, öyle meslekten denizci hak getire. Sığır çobanlarını gemici diye alıp para veriyoruz.'' Konuşmak için ağzını her açışında ikinci kaptanın zıkkımlandığı viskinin kokusu burnuma doluyordu. Herifçioğlunun sallandığı mallandığı yoktu ama hiç. Sarhoş falan demezdi ilk gören. Daha sonra anladım ki bir takım şeyleri öğrenmek için yararlandığım ondaki bu çene düşüklüğü oldum olası çakır keyifliğinden ileri gelen bir şeydi. Bay Pike şöyle sürdürdü konuşmasını. Yelkenli gemilerin şu halini göreceğime geberip gitseydim keşke. ''Nerede bir yelkenli, nerede bir gemici görsem içim kan ağlıyor.'' ''En esaslı yelkenlilerden biri olarak kabul ediliyor Elsinor ama.'' dedim. ''Bir şey dediğim yok buna. Ortalıkta gördüklerimizle kıyaslarsak öyle tabii. Ama o benim bir zamanlar tanıdığım yelkenlilerin yanında çocuk oyuncağı Elsinor. Boktan bir yük gemisi. Dövüş horozunu, uçan yıldızı, uçan balığı, deniz cadısını, akan köpeği, yaban ördeği, fırtına kanadı, deniz yılanını, kuzey ışığını düşün bir. Gemi diye onlara derdim ben. Ne zaman aklıma gelseler gözlerim yaşarır. Daha neler neler gördüm. Büyük çay işletmelerinin Hong Kong'a mal taşıyan o göz kamaştırıcı filoları değil mi dersin? Doğunun denizlerinde pupa yerken birbirleriyle yarışan gemileri mi dersin? Seyrine doyum olmazdı valla. Soluk alıp verdikçe ağzı pis pis koksa da Bay Pike'ın konuşmasından hoşlanmıştım. Bizim oralıların o pek alışık olduğum ağız kalabalığına benzemiyordu bununki. Kendimden geçmiş kulak kesilmiştim sözlerine. Vücut yapısı da insanın dikkatini pek çekmiyor değildi hani. Az kişi de olurdu böylesi. Geniş geniş omuzları vardı, kalın kemikliydi. Kamburu da çıksa 6 ayak vardı boyu. ''Gönlünü hoşnut etmek için müthiş bir adamsınız Bay Pike.'' dedim. Ağzından viski kokuları yayıla yayıla üzgün bir suratla mırıldandı. ''Müthiş bir adama, doğru, öyleydim bir zamanlar.'' Boğum boğum olmuş ellerine bir göz attım şöyle. Parmaklarının kalınlığı benimkilerin 3 katıydı, bileği de öyleydi aşağı yukarı. ''Kaç kilosunuz?'' dedim. ''206, ama zayıfladım bugünlerde.'' 240 gelirdim bir zamanlar.
Yani size göre 5 para etmez Elsinor öyle mi?
Bahse tutuşalım isterseniz sizinle. 1 kilo tütününe ya da benim 1 aylık maaşa gönlünüz nasıl isterse. Ne biliyor musunuz? Amerika turunu 100 gün demeden bitiremez bu tekne. O köhne uçan bulutla ta Sandy Hook'tan San Francisco'ya 89 günde vardım ben. 60 tayfa 8 muçoyla ileri marş marş. Ya kendileri bir fora ettik mi şöyle 374 mil günde tamam. Hele fırtına gibi bir rüzgar çıkmaya görsün öyle. Saatte 18 mil o zaman. Alet malet ölçemezdi hızımızı artık. Anlıyorsun ya 89 günde boru değil. Tek tekne çıkıp da kıramadı bu rekoru daha. Ta 9 yıl sonra köhne Andrew Jackson yeniledi bu rekoru bir. O kadar. Ne günlerdi onlar öyle be. Tabii ta fi tarihinde bu. Çok eski.
Bana öyle geldi ki o günleri arıyordu sanki Bay Pike. İçimin rahat etmesi için. Hangi tarihte becerdi bu işi Andrew Jackson diye sordum.
O saat 1860'da dedi Bay Pike.
Bu tarihten 9 yıl önce uçan buluttaydınız siz. Yıl 1913 şimdi, hesap kitap ortada. Bu söylediğiniz esaslı şeyler, 62 yıl önce olmuş demek. Bay Pike'ın kafasını allak bullak ettiğimi düşünüyordum kendi kendime. Ama o zerre kadar şaşkınlığa uğramadan, yerden göğe haklısınız diye kikir dedi. Uçan bulutta hizmetçi gibi bir şeydi benim anam. Denizde doğmuştum anlayacağın. 7 yaşlarında falandım o sıra. Hey güzel Allah'ım, ne yolculuktu öyle. 2 günün birinde tayfaların yarısı demirlere vuruluyordu. Horn burnunu geçerken 5 gemici sulara karıştı gitti birden. Ne kadar bıçağımız varsa uçları kırılmıştı hep. 4 bir yandan yumruk yağıyordu insanlara. Halatların bağlandığı o demir kamalar uçuyordu havalarda. Kaptanlar 3 adamı haklayıvermişlerdi bir gün tabancayla. 2. kaptan da öldürüldü bu ara. Kim öldürdü? Bilinmedi gel gelelim. İleri marş marş. Yere ayağını basmadan 89 gün tam. Ha
Kendi hesabınıza göre 69 yaşındasınız şu an dedim.
Tamam öyleyim dedi kurumlu kurumlu. Bugün sağda solda gördüğünüz bir yığın insan müsveddesinden daha sağlamımdır ben. Benim çektiklerimi bugünün insanları çekmiş olsaydı olduğu gibi geberip giderdi hepsi. Güneşli güney diye bir şey çalındı mı kulağına hiç? Havana'da satılmıştı daha sonra bu. Zencileştirilmiş, adı da Emanuel olmuştu. Azgın Mozambik kanalında 2 güverte arasına saklanılan 900 tutsakla Emanuel'i enselediğinde ben de onun içindeydim işte. Emanuel'in sahipleri ayvayı yemişlerdi tabii. Ama neme lazım, kıyak yemiydi çok. Azgın daha süratliydi tabii. Elimizden bir şey gelmedi ya onun için.
Bir takım ufak tefek eşyaları, paketleri kamerama götürüp yerleştirmesini Vada'ya söyledikten sonra canlı tarih olmuş Bay Pike'la Elsinore'un güvertesini arşınlamaya başladım. Bay Pike insanın ağzını bir karış açık bırakan o başından geçmiş yığınla olayı usul usul anlatıp duruyordu bana. Omuzlarının iyice çöküşünden, o koca ayaklarına hantal hantal atışından da belli oluyordu ki kafa kağıdı çok eskimişti Bay Pike'ın. Ne bundan ne de o anlattığı akıl hafsala almaz şeylerden zerre kuşkum kalmamıştı artık. Bana özellikle yanında ikinci kaptan olarak çalıştığı, 2 yıl birlikte sefere çıktıkları Somers adında bir kaptandan söz etti.
Mesleğini sapına kadar bilen, bana gerçek değerimi veren bir denizciydi o dedi. Ama ne zaman gemi bir limana yanaşsa o saat savuşuyordum ben. Kimsenin arayıp bulamayacağı bir yere gizleniyor, gemi tam kalkmak üzereyken gizli gizli dönüyordum yine.
Bu da nesiydi peki?
Karaya iner inmez bağırsaklarımı deşeceklerine yemin billah etmişlerdi gemideki adamlar. Göz açtırmıyordum hiçbirine çünkü. Mesleğin ıcığını cıcığını öğretmek için zora koşuyordum hepsini. Baktılar ki hakkımdan gelemiyorlar, bir takım yetkili yerlere şikayet üstüne şikayet yağdırmaya başladılar bu sefer. Kaptan Somers'in benim yüzümden ödediği para cezalarının haddi hesabı yoktu görsen. Tabii biliyordu işlerin benim yöntemim sayesinde döndüğünü. Her şey tıkır tıkır yürüyor, yağıyordu paralar. Gönül borcu vardı bana anlayacağın.
O koca ellerini havaya kaldırıp parmaklarının sertleşmiş boğumlarına bakıyordu ki yönteminin ne olduğunu şıp diye anlayıverdim. Üzgün üzgün, nerede o canım günler diye göğüs geçirdi.
Hayal oldu hepsi. Tayfalar tayfa değil, efendi şimdi. Haddine mi düşmüş kötü bir şey söylemek ya da el kaldırmak onlara?
Bay Pike'ı kıç güverteden doğru sarışın sağlam yapılı sinek kaydı tıraşlı, orta boylu bir adam çağırdı bu sıra. 3. kaptandı bu.
Çatana göründü dedi, mürettebatın geri kalanını da almış geliyor.
Bay Pike anladık der gibi homurdandı öyle sonra.
Yanımıza gelin lütfen Bay Malayer dedi. Gelin de tanışın yolcumuzla.
Bay Malayer kıç güvertesinin merdivenlerinden inip geldi. Benimle konuşurken öylesine bir incelik içindeydi ki hayran kaldım doğrusu.
Güneyli olduğunuz gün gibi aşikar Bay Malayer demekten kendimi alamadım.
Tatlı bir sesle, şereftir bu benim için dedi. Georgia'da dünyaya geldim. Öyle bir eğilip gülümsedi ki Güneylilerden başka hiç kimse eğilip gülümsemesini bilemezdi sanki. Yüzünün genel görünüşü tatlı hoştu ama o onca güzel gülümseyen, o onca tatlı sesler çıkaran ağzı insana güven vermiyordu pek. Gözleriyle çenesi arasında daha yeni kapanmış bir bıçak yarası var gibiydi. Kıpkırmızı görünüşüyle bir hoş ediyordu insanın içini. Gözüm Bay Malayer'in ağzından ellerine doğru kendiliğinden kayıverdi. İkinci kaptanın elleri gibiydi bunlar da tıpkı. Koca koca kemikler deriyi yırtacaktı adeta.
Parmakların eklem yerleri eğri büğrü olmuştu. Mavi gözlerine baktım sonra. İncecik bir ışık doluydu. Yüreğinin iyiliği gözlerine vurmuştu sanki. Ama bu insancıl görünüşün altında sert bir sert, katı mı katı bir ruhun varlığını seziyordum ben. Gözlerinin içindeki o haşinliğin, ağzındaki o acımasızlıktan aşağı kalır yanı yoktu hiç de. Elimde olmayarak korkar gibi oldum öyle. Doğrusu ya, Bay Mallier'le böyle allı ballı konuşurken tuhaf bir duyguya kapılmıştım birden. Hani balta girmez bir ormandasınızdır da o an göremediğiniz bir takım yırtıcı hayvanların dört bir yanınızı çevirdiğini, habire sizi gözetlediklerini sezersiniz ya. Öyle bir duyguydu bu işte. Bay Mallier nice gönül okşayıcı laflar da etse, insana pes dedirten nice kibarlık gösterisinde de bulunsa çekiniyordum ondan ben. Sözle anlatılmaz bambaşka bir şeydi bu. Bay Pike sırtını bize dönmüş, üçüncü kaptana şunu bunu yapacaksın diye emirler yağdırırken, beni az ileride bekler gibi duran Vada'nın yanına gitmek istedim. Ama bırakmadı Bay Pike usulca, bir dakika hele Bay Parthos dedi. Üçüncü kaptanın adam akıllı uzaklaştığına içi yattıktan sonra kulağıma eğilip, size yaşımla ilgili bazı şeyler söyledim ya, duymasın bunları kimse ne olur dedi. Yıllık sözleşmemi yaparken bir yaş ufak yazdırıyorum kendime hep. Şu anki sözleşme kağıdında da yaşım 54. Kibarca, öyle gösteriyorsunuz zati dedim. Vallahi öyle. Ben de öyle diyorum zati. Şu gemideki heriflerin en gencini, en güçlüsünü çıkarsınlar karşıma. Döve döve okurum canına inan. Bakın yine söylüyorum Bay Pathurst. Anlattıklarım aman duymasın kimse. Armatörler gibi gemi süvarileri de öyle 70'ine merdiven dayamış, ikincilerle çalışmak istemezler pek. Gemide benim de hissem olsa gece gündüz deliler gibi çalışır, of bile demezdim şöyle. Kaptan West yeniden mesleğe dönmeseydi, lamı cimi yok, ben de bu gemide hakka girecek, süvariliği de kapacaktım bal gibi. Ne ihtiyacı vardı sanki paraya pula, anlamadım ki, para delisi olmuş. Dünyalığı esaslı ha? Hem de nasıl, onda biri bende olsun fitim. Bırak onda birini, 50'de birine sahip olsam hemen Kaliforniya'ya kapağı atar, bir tavuk çiftliği alıp keka yaşardım. Çalışmazdım şimdi böyle, Kaptan West'in Blackwood firmasında ne kadar gemi varsa hepsinde hissesi var. İşi kıyak doğrusu, çok kıyak. Oluk oluk para geliyor bu gemilerden. Hem sahipleri hem ellerinde hisse senetleri olanlar vuruyor voleyi. Ne de olsa yaşlanıyorum artık Bay Pathurst. Başımda bir süvari çekecek yaşı çoktan geçtim. Yok yok, olacak iş değil bu. Armudu pişirmiş ağzıma düşürecekken tam bu garip herif kapı verdi elimden Elsinore'ü. İliklerim üşüdüğünden sıcacık kameraya girer girmez mayışı verdim. Geminin iskele tarafındaydı kameralar. Halı döşeli geniş bir koridordan giriliyordu bunlara. 5 oda vardı koridorun solunda. Hemen girişteki ikinci kaptanındı. Birleştirilip tek oda haline getirildiğini sandığım 2 lüks oda geliyordu sonra. Daha ötede baş kamarotun odasıydı, içine ıvır zıvır konulan büyük bir oda vardı. Koridorun sağındaki kapılar örtüktü hep. Yemek salonu, kaptanların yemek yediği büyük bir oda, kaptan dairesiyle kaptanın kızının kamerası sıra sıra dizilmişti öyle. Paketleri açarken kızın mırıl mırıl bir şarkı tutturduğunu duydum. Bir başka odada kalemdi. Kıç üstü güvertesine çıkan içteki merdivenin yanındaydı hemen. Koridorun öbür ucu Elsinore'un kıçına doğru uzanıyor, genişliği 35, derinliği 15-18 ayak olan, dıştan içe bükülerek geminin biçimini alan büyük bir hole açılıyordu. Neler neler yoktu ki burada. Borudan, kıvrılmış yelken bezlerinden, çeşit çeşit sandıktan tut da tavana asılmış domuz yağlarına, domuz pastırmalarına kadar her bir şey vardı. Dimdik bir merdivenin ucu küçücük bir ambar ağzına dayanıyordu. Yerde bir başka ambar kapağı daha vardı. Kırış kırış suratlı, köse bir Çinli olan, davranışları sinirli, yaşı 55-60 gösteren baş kamarotun arkamdan geldiğini görür görmez hemen yanına sokulup, ''Şu ayağının altındaki delik nereye açılıyor böyle?'' dedim. ''İki güverte arasına, kumanya ambarına'' dedi. Bir masayla yere çakılı iki sandalyeyi gösterip, ''Kim yemek yiyor orada?'' diye sordum yine. ''İkinci yemek masası bu da, üçüncü kaptanla marangoz yerler orada.''
Bir takım şeyleri böylece öğrendikten sonra kamerama dönüp benim bir yığın ıvır zıvırı yerli yerine yerleştirmekte olan Vada'ya ''Şunu şöyle yap, bunu böyle yap'' diye bir yığın şey söyledim. Saatime baktım ki öğleden sonranın 3'ü olmuş. Gecikip arkadan gelen tayfalara bakmak için güverteye fırladım hemen. Çatana Elsinore yanaşmış, bütün gemiciler inmişti bile. Çoğu öndeki toplanma yerindeydi ama bazıları güvertede sallanıyordu hala. Körkütük sarhoştular. Hiçbir batakhanede böylesine Allah'lık, böylesine iğrenç yaratıklarla karşılaşmamıştım daha. Leş gibi suratları içkiden pancara dönmüştü. Lağımdan çıkmış gibiydiler hepsi. Görünüşleri ne kadar iğrenç, berbatsa konuşmaları da öyleydi. Yukarıdan gelen bir ses, ''Haydi haydi kımıldayın biraz'' diye bağırdı. ''Ön tarafa götürün çantalarınızı.'' Kıç üstü güvertesinden başlayarak ta ön güverteye kadar uzanan, gemiyi bir uçtan bir uca havadan dolanan çelikten yapılmış, beyaz boyalı ince hafif kaptan köprüsünün üstündeki paykın sesiydi bu. Sesi duyan adamlar çenelerini kapayıp oldukları yerde bir iki kımıldanarak ''Okuruz senin canına be'' der gibi baktılar ikinci kaptana. İçlerinden bir tanesi hayvan gibi gülüp güvertenin üstüne şak diye kondurdu balgamı. Sonradan adının Larry olduğunu öğrendiğim bu herifte bir surat vardı. Allah'lıktı tam. Tanrı'nın sinirli bir zamanına rast gelmişti yaratılırken sanki. Aklına koyduğunu kesin kes yapmaya kararlı bir tavırla arkadaşlarına dönüp ''Kim bu Allah'ın ayısı moruk be?'' dedi. Bay Pike'ın silüetinin öyle bir titreyip sonra taş gibi kasıldığını gördüm. O koca elleri kaptan köprüsünün demirlerine yapışmış bırakmıyordu.
''Yürüyün, yürüyün'' diye omurdandı. ''Kapayın çenenizi. Herkes gemici odasına yallah.''
Yürüyüp çatananın palamarlarının laçka edilişine bakmaya başladı. Bu korkunç görünüşlü adamın halim selimliğine şaşırıp kalmıştım doğrusu. Kendisine hakaret edene dandun girişeceğine, bir güzel dövüşeceğini kuruyordum kafamda. Ama olup biteni üçüncü kaptanla yan yana kıç üstü güvertesinde dikilmiş seyreden kaptan West'i görür görmez Bay Pike'ın aşağıdan almasının nedenini anlayıverdim o saat. Çatana uzaklaşmaya başlamıştı ki Elsinore'ın burnundan bir bağırış çığırıştır koptu. Bir takım sarhoş sarhoş sesler adamın birinin denize düştüğünü haber veriyorlardı. Üçüncü kaptan kıç üstünden güverteye uçarcasına koşarken kaptan köşkündeki Bay Pike hiç de ondan aşağı kalmayan bir çabuklukla ok gibi fırladı. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 29.